Yuhanna 16. bölüm 7. ayette size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. İsa Mesih benim gitmem sizin için yararlıdır. Diğer bir deyişle ben gidersem sizin için daha iyi olacak diyordu. Peki İsa'nın yeryüzünden ayrılıp gitmesi bizim için nasıl daha iyi olacaktı? Bunun birkaç nedenini size söyleyebilirim. Eminim sizler de ortaya atacağınız düşüncelerle bunun nedenlerinin sayısını artırabilirsiniz. Nedenlerden bir tanesi şu, İsa Mesih'in yeryüzüne gelmesindeki amacı ölmekti. Markos 10. bölüm 45. ayette, İnsanoğlu hizmet edilmeye değil ama hizmet etmeye ve birçokları uğrunda yaşamını fidye olarak sunmaya geldi diyor İsa Mesih. İsa Mesih bunu gerçekleştirdiği zaman babaya geri döndü. Çünkü yapmakla görevlendirildiği işi başarıyla yerine getirmişti. Sonra başka bir neden daha var. İsa Mesih yeryüzüne geldiği zaman üzerine bizim insan doğamızı bürünmüştü. Tanrı aynı anda her yerde vardı ama İsa insan biçimine büründüğünden aynı anda her yerde bulunamazdı. Yani Celile bölgesinde olduğu bir zamanda Beytanya'da olamazdı. Anımsayacaksınız, Meryem ile Marta İsa'ya gelip Beytanya'da olmuş olsaydı kardeşleri Lazar'ın ölmeyeceğini söylemişlerdi. Diğer bir deyişle Rabbimiz İsa Mesih bugün insan bedeninde yeryüzünde bulunmuş olsaydı aynı anda hem benim bulunduğum yerde hem de sizin bulunduğunuz yerde bulunamazdı. Bu nedenle İsa onlara kutsal ruhu göndereceğini söylüyordu. Kutsal ruh geldiğinde aynı anda her yerde bulunabilecekti. O bugün hem benim yanımda bulunuyor hem de sizin yanınızda bulunuyor. İsa Mesih bunun böyle olmasının bizim yararımıza çok daha iyi olacağını söylüyordu. O teselliciyi, parakletosu, gerçeğin ruhunu göndereceğini ve onun bize gelip içimize yerleşeceğini söyledi. Kutsal ruh yeryüzüne geldiği zaman şimdi okuyacağımız ayetlerde belirtildiği gibi belirli bir takım hizmetleri yerine getirecekti. Yuhanna 16. bölüm 8 ila 11. ayetler arasında o gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Günah konusunda çünkü bana iman etmezler. Doğruluk konusunda çünkü babaya gidiyorum. Artık beni görmeyeceksiniz. Yargı konusunda çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. Buradaki dünyayı günaha ilişkin eleştirecektir sözü Yunanca'da elekso sözcüğüyle dile getirilir ve anlam olarak ilzam etmek, ikna etmek, kanıtlamak anlamlarına gelmektedir. Eflatun'un yazdığı Sokrates'in Yargılanışı adlı eserde bu sözcüğü saydım ve tam olarak 23 kez kullandığını gördüm. Bu hukuki bir terimdir. Tıpkı bir savcının geçerli kanıtlar ışığında sanığı suçlu çıkarışı gibi kutsal ruh da yeryüzüne geldiğinde dünyayı belirgin kanıtlarla suçlu çıkartacaktı. Evet, Tanrı'nın kutsal ruhu bugün sizin ve benim yüreğimizde çalışarak bize günahlı olduğumuzu, bunun karşısında bir karar vermemiz gerektiğini göstermek istiyor. İsa Mesih'e iman etmezsen ve onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmezsen, önce kendi günahlarımızı ve suçluluğumuzu görüp kabul etmemiz gerekmektedir. İşte bunu yapacak olan da kutsal ruhtur. Kutsal ruhun bugün yeryüzünde gördüğü hizmetlerden 3 tanesi şöyle. Kutsal ruh dünyaya, dünyanın günah, doğruluk, gelecek için olan yargı konusundaki suçluluğunu gösterecektir. Rabbimiz İsa bu günahın ne olduğunu şöyle açıklıyor. Günah konusunda çünkü bana iman etmezler. Tüm dünyadaki en büyük günah nedir biliyor musunuz? Adam öldürmek mi? Hayır. Çağımızdaki en büyük günahkarlar kimlerdir? Zaman zaman yeryüzünden Hitler ve Stalin gibi acımasız diktatörler gelip geçmişlerdir değil mi? Peki kimlerdir bugün en büyük günahlılar? Kusura bakmayın ama belki de bugün en büyük günahkarlar sizler olabilirsiniz. Hop, bir dakika hemşerim, çizmeyi aşma. Sen benim günahlı olduğumu nereden biliyorsun? Ben kimseye zararı olmayan iyi bir insanım diyebilirsiniz. Haklısınızdır. İyi bir insan olduğunuzdan hiç kuşkum yok. Ama soru şu, İsa Mesih'e iman ediyor musun? İsa Mesih'e iman etmemek bir tutum ve durumdu. Ve onu kabul etmediğinizde sizi kurtarabilecek hiçbir çare bulunmamaktadır. Günah konusunda çünkü bana iman etmezler. Eğer İsa'ya iman etmezseniz kayıpsınız. Bu kadar basit. İşte bu böylesine önemli bir konudur. Her insanın vermesi gereken bir karardır. Bir insan Rab İsa Mesih'i reddediyorsa, Tanrı'nın önünde en büyük günahlı o insandır. Çünkü bakın, İsa Mesih Yuhanna 15. bölüm 22. ayette ne söylüyor? Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş olsaydım, günahları olmazdı ama şimdi günahları için özürleri yoktur. İncil'in sözlerini duyan her insan İsa Mesih'le ilgili bir karar verme konusunda Tanrı önünde sorumludur. İsa Mesih'i kabul etmemek, onu reddetmek işlenecek günahların en büyüğüdür. İkinci olarak kutsal ruh dünyayı doğruluk konusunda yargılayacaktı. Romalılar 4. bölüm 25. ayette İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi diye yazıyor. İsa Mesih Baba Tanrı'ya geri döndü. Çünkü yeryüzünde yapmakla görevlendirildiği işi yerine getirmişti. Çarmıh üzerinde öldüğü zaman suç ve günahların karşılığı olarak ölmüştü. O sizin ve benim suç ve günahlarımızı kendi üzerine alarak bizim ölmemiz gereken yerde bizim yerimize öldü. O ölüme bizim suçlarımız nedeniyle teslim edildi. Ama ölümden bizim Tanrı önünde aklanmamız için diriltildi. Evet, o sadece bizler aklanalım, günahlarımızdan kurtulalım diye diriltilmedi. Ama aynı zamanda onun doğruluğunu giyinelim diye diriltildi. Bu gerçek çok önemlidir. Çünkü doğruluğa ve aklanmaya çok ihtiyacımız var. Sadece günahlarımızın bağışını kazanmamız yeterli değildir. Çünkü sadece bağışlanmış birer günahlıdan başkası değilsek Tanrı'nın huzurunda bulunamayız. İsa Mesih kendi doğruluğunu bizim doğruluğumuz yapmak istemiştir. İşte Elçi Pavlus'un sözünü ettiği doğruluk bu doğruluktur. Filipeliler 3. bölüm 8 ve 9. ayette dahası var. Uğruna her şeyi yitirdiğim Rab İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum. Süprüntü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. Evet, İsa Mesih sadece günahlarımızı üzerimizden alıp gitmekle kalmıyor. Ama aynı zamanda kendi doğruluğunu bizim üzerimize de giydiriyor. Eğer Tanrı'nın önünde durulacaksa kesinlikle Mesih'in doğruluğuna sahip olmamız gerekecektir. Yani Mesih'te olmamız gerekecektir. Çünkü o bizim doğruluğumuzdur. Ya cennette en az Mesih kadar bulunmaya hakkımız vardır ya da bu hakkımız hiç yoktur. Çünkü o bizim suçlarımız için ölüme teslim edildi ve yine bizim aklanmamız, doğrulukla donatılmamız için ölümden diriltildi. Üçüncü olarak kutsal ruh dünyaya gelecek olan yargı konusunda yargılayacaktı. Bu ayet yargının geldiğini mi söylüyor dersiniz? Hayır, yargı konusunda çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. Bu dünyanın egemeni şeytan şu anda zaten yargılanmış durumdadır. Bugün yargılanmış bir dünyada yaşadığımız birçok inanlı için hala anlaşılması zor bir konu olarak görülmektedir. Ama gerçek böyle. Boşuna yargılanmayı beklemeyin. Çünkü çoktan yargılanmış bulunuyoruz ve bu yargıya göre hepimiz kayıp birer günahlıyız. Ve yine bu yargıya göre evet bizler çoktan yargılanmış bir dünyada yaşıyoruz ve ölüm fermanının infaz edilmesini bekleyen bir suçlu gibi ölüm sırasında bekliyoruz. Hepimizin doğruluğu Tanrı'nın önünde kirli birer paçavra gibi olduğundan bize karşı verilmiş olan yargı uyarınca suçluyuz. Bu kirliliğimizle Tanrı'nın önünde durmaya hak kazanmış olsaydık, o zaman sadece kendimizden utanmayacaktık. Ama aynı zamanda ne kadar pis ve kokuşmuş olduğumuzu da görecektik. Anımsayacak olursanız Paulus Elçilerin İşleri kitabında gelecek olan yargı konusunda yaşlı Felix'le bir tartışmaya girmiş ve Felix bu tartışma sonucunda epey korkmuştu. Bugün de insanlar yargı konusunda konuşmak, işitmek istemiyorlar. Günahları içerisinde kayıp bir durumda olan dünya, Tanrı ile ilgili gerçeklerden nefret etmektedir. Örneğin, Tanrı'nın her şeye gücü yettiği gerçeğinden hiç hoşlanmazlar. Bu evrenin onun olduğu ve her şeye istediği gibi yön verdiği gerçeği onları çok rahatsız ediyor. Yine bunlar Tanrı'nın insanı lütufla, iman vasıtasıyla kurtardığını ve kendilerinin çoktan suçlu olarak adlandırıldığını duymak istemiyorlar. İşte bunlar bugün kutsal ruhun dünyayı suçlu çıkardığı konularından sadece 3 tanesidir. Yuhanna 16. bölüm 12 ila 14. ayetler arasında size daha çok söyleyeceklerim var. Ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olamdan alıp size bildirecek. Her şeyi bilmiyoruz. Lütufla ve Rab bilgisinde gün be gün ilerlememiz gerekiyor. Peki nasıl olacak bu ilerleme? Sadece ve sadece kutsal kitabı okumamız gerektiği tam bir yanıt sayılmaz. Kutsal kitabı okurken kutsal ruh da bizim öğretmenimiz olmalıdır. Tanrı'nın ruhu gerçeğin ruhudur. O sizi her gerçeğe yöneltecektir. Kutsal ruh aynen İsa'nın dediği biçimde öğrencileri yönlendirmişti. Bu gerçekleri İncil'deki mektuplarda açıkça görmekteyiz. Kutsal ruh Pentekost gününde bu öğrencilerin üzerine geldi ve onlar kutsal ruhun kılavuzluğu ve gücüyle hem gerçeği vaaz ettiler hem de kayda geçirdiler. Bunların elçilerin yaşamında nasıl gerçekleştiğini görebiliriz. Kutsal ruhun hizmetlerinden bir tanesi, Rab İsa Mesih'in başlatmış olduğu öğretişleri tamamlamaktı. İsa Mesih'in öğrencilerinin kutsal ruhtan esinlenerek yazdıkları ve İncil kitabında yer alan mektuplar İsa Mesih'i yüceltirler ve onu kilisenin başı olarak tanıtırlar. Onun egemenliğini kurmak amacıyla yeryüzüne yeniden geleceğini söylerler. İncil'de yer alan bu mektuplar Rab İsa Mesih'in kişiliği ve hizmetlerinin açıklandığı kayıtlardır diyebiliriz. Bu mektuplar gelecekte olacak olan olayları da önceden haber verirler. Özellikle Vahiy kitabı bu konuda çok ayrıntılı açıklamalarda bulunur. Burada sözü edilen 7 aşamaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi, gerçeğin ruhu olan kutsal ruh gelmiştir. İkincisi, sizi tüm gerçeğe yöneltecektir. Üçüncüsü, kendisinden konuşmayacaktır. Dördüncüsü, ne duyarsa onu söyleyecektir. Beşincisi, size gelecek olan şeyleri gösterecektir. Altıncısı, İsa'yı yüceltecektir. Ve yedinci olarak da İsa'dan alacak ve öğrencilerine verecektir. Bu aşamalar bize verilmiş olduğundan duyduğumuz ve okuduğumuz şeyleri test edebiliriz. Bir keresinde radyoda bir konuşma duymuştum. Konuşan adam şöyle diyordu. Bizler bugün kutsal ruhun uyandırışını yaşıyoruz. Kutsal ruh çalışıyor. Kutsal ruh şöyle yapıyor. Kutsal ruh böyle yapıyor. Adam bu şeyleri söyler söylemez kutsal ruhun orada çalışmadığını hemen anladım. Nasıl mı? Çünkü İsa Mesih kutsal ruhun hiçbir zaman kendi adına konuşmayacağını ama her defasında Rab İsa Mesih'i yücelteceğini söylemişti. Sevgili dostum, katıldığın herhangi bir İncil, dua ya da tapınma toplantısında İncil'deki herhangi bir gerçek size yepyeni görünüverdiyse, İsa sizin için canını verdiyse ve bundan büyük bir bereket ve tat almışsanız, işte bu iş tamamen kutsal ruhun işidir çünkü İsa, o beni yüceltecek demektedir. Yuhanna 16. bölüm 15. ayette, babanın nesi varsa benimdir. Benim olandan alıp size bildirecek dememin nedeni budur diyor İsa Mesih. Burada yeniden Rab İsa Mesih kendisini Baba Tanrı ile eşit görmektedir. Babanın nesi varsa o şey aynı zamanda İsa'nındır. Benim olandan alacak demek Tanrı'ya ait olan şeyleri alacak ve onları bize gösterecek demektir. Bunu sadece o yapabilir. Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş, hiçbir insan yüreği kavramamıştır. Oysa Tanrı bunları bize ruhu aracılığıyla açıkladı diyor. Nerede? 1. Korintliler 2. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. Tanrı'ya özgü derin gerçekleri araştıran ve bu şeyleri bize açıklayabilen kişi sadece kutsal ruhtur. Yuhanna 16. bölüm 16. ayette kısa süre sonra beni artık görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz diyor İsa Mesih. İsa Mesih bu sözlerle ne demek istiyordu? Bu sözlerle İsa kendisinin yakalanacağını ve öğrencilerinin ondan ayrılarak koyunlar gibi dağılacaklarını söylüyordu. İsa Mesih çarmıh üzerinde öldürülecek ve gömülecekti. İsa Mesih kısa bir süreyle ortalıkta olmayacak ve onlar onu göremeyeceklerdi. Üçüncü günde İsa ölümden dirilerek yeniden ortaya çıkacak ve o zaman onlar İsa'yı yine kısa bir süreyle görebileceklerdi. Bunun bugün bizim için çok derin, çok daha dolu ve çok daha zengin bir anlamı vardır. Yuhanna 16. bölüm 17 ila 20. ayetler arasında öğrencilerinden bazıları birbirlerine ne demek istiyor diye sordular. Kısa süre sonra görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz diyor. Ayrıca çünkü babaya gidiyorum diyor. Onun için bu kısa süre dediği nedir? Söylediklerini anlamıyoruz deyip durdular. İsa kendisine soru sormak istediklerini anladı. Onlara dedi ki kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz dememi mi tartışıyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim. Siz ağlayıp yas tutacaksınız. Dünya ise sevinecektir. Kederleneceksiniz ama kederiniz sevince dönüşecek. Onlar İsa Mesih'in bu sözlerle ne demek istediğini tam olarak anlayamamışlardı. İsa Mesih'in 3 gün süreyle mezarda olacağı kısa bir süre olacaktı. Yine İsa babaya gideceği için başka bir kısa süre daha olacaktı ki bu süre yaklaşık 2000 yıldır devam etmektedir. İsa onları tesellisiz, öksüz bırakmayacağını vaat etmişti. Kutsal Ruh'un kişiliğinde yine onlarla beraber olacaktı. Kutsal Ruh İsa ile ilgili şeyleri alacak ve öğrencilere açıklayacaktı. İşte bugün biz böyle bir dönemde yaşıyoruz. Yaklaşık 2000 yıllık bu süreç içerisinde Kutsal Ruh yüz milyonlarca insana İsa Mesih ile ilgili gerçekleri açıklaya gelmiştir. Kutsal Ruh'un İsa'yı tanıttığı bu kimseler İsa Mesih'e iman ettikleri gerekçesiyle sıkıntı görmüşler, işkence çekmişler ve alay edilmişlerdir. Ama Kutsal Ruh her defasında onları sıkıntılarından çıkarmıştır. Bizim üzüntümüz de bir gün sevince dönüşecektir. Yuhanna 16. bölüm 21 ve 22. ayetlerde kadın doğum yapacağı zaman ağrı çeker. Çünkü saati gelmiştir. Ama doğurunca dünyaya bir çocuk getirmenin sevinciyle çektiği acıyı unutur. Bunun gibi siz de şimdi kederleniyorsunuz. Ama sizi yine göreceğim, o zaman yürekten sevineceksiniz. Sevincinizi kimse sizden alamaz. Her kim olursanız olun ya da hangi ulustan, dilden, boydan, soydan gelirseniz gelin, Rab İsa Mesih'e iman etmişseniz Tanrı'nın ruhsal bir çocuğusunuz. Üzüntü içerisindeyseniz ve gözlerinizde yaşlar varsa, yüreğiniz daralıyorsa bilin ki sevinç çok yakında gelecektir. O yaşamınıza huzur, esenlik ve sevinç getirecek. Öyle zannediyorum ki bir gün Rabbin huzuruna gidip bu dünyadaki günlerimize geri baktığımızda herhangi bir konuda pişmanlık duyacak olursak bu pişmanlığın onun uğrunda daha fazla sıkıntı çekmediğimizden kaynaklandığını göreceğiz. Onun huzurunda bulunmanın vereceği sevinç bu dünyada yaşadığımız her çeşit üzüntü ve acıyı bir anda silip götürecektir. Yuhanna 16. bölüm 23 ve 24. ayetlerde o gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim adımla babadan ne dilerseniz size verecektir. Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin alacaksınız. Öyle ki sevinciniz tam olsun. İsa Mesih kendi adında dua etmemiz gerektiğini burada üçüncü kez tekrar etmektedir. Anımsayacaksınız. İsa'nın adında dua etme konusunda İsa'da duran, ona itaat eden kişiden söz ettiğini daha önce görmüştük. Dua ettiğinizde isteğinizin sonuna İsa'nın adını sadece ekleyerek istediğiniz şeyi alacağınızı beklemeyin. İsa Mesih burada böyle bir şey demek istemiyor. Anımsayacak olursanız İsa'nın bu öğrencileri o ana kadar hiçbir zaman İsa'nın adında Baba Tanrı'dan bir şey istememişlerdi. Bugün bizler Baba Tanrı'ya İsa'nın adında dua etmeliyiz. Birisi bugün İsa Mesih'e dua edip edemeyeceğimizi sorabilir. Tabii ki edebiliriz ama İsa'nın asıl görevi şimdi bizim için babanın sağında durup şefaat etmektir. O bugün Baba Tanrı'nın yanında durup bizim için dua ediyor. İşte İsa'nın adında babaya dua etmemizin asıl gerekçesi burada yatıyor sanırım. Yuhanna 16. bölüm 25 ila 27. ayetler arasında size bunları örneklerle anlattım. Öyle bir saat geliyor ki artık örneklerle konuşmayacağım. Babayı size açıkça tanıtacağım. O gün dileyeceğinizi benim adımla dileyeceksiniz. Sizin için babadan istekte bulunacağımı söylemiyorum. Çünkü beni sevdiğiniz ve babadan çıkıp geldiğime iman ettiğiniz için babanın kendisi sizi seviyor. Öyle bir zaman geliyor ki İsa Mesih'in çarmıha gitme zamanı, diğer bir deyişle bu dünyaya gerçekleştirmek için geldiği kurtuluş işini başaracağı saat yaklaşmıştı. Bu olaydan sonra öğrenciler babaya İsa'nın adında dua edebileceklerdi. İsa Mesih burada öğrencilerine babanın zorluk çıkaran ve duaları yanıtlamak istemeyen aksi bir diktatör gibi olmadığını öğretmeye çalışıyordu. Bir anlamda İsa Mesih onlara şöyle diyordu. Sizlere iyi davransın ve cömert olsun diye babaya dua etmemi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü baba sizi zaten seviyor. Sizi sevmesi için ondan ricada bulunmama hiç gerek yok. Çünkü o sizi zaten düşünüyor, destekliyor. O hiç de öyle sanıldığı gibi geçimsiz biri değil. O sizi seviyor ve bu nedenle de benim adımla edeceğiniz duaları cevaplandırmak istiyor. Tanrı bugün edilen bütün duaları işitmek ve cevaplandırmak istiyor. Ancak bu duaların İsa'yı seven, onunla ruhsal bir paydaşlık yaşayan ve ona itaat eden kişinin yüreğinden kaynaklanması gerekiyor. Yuhanna 16. bölüm 28. ayette ben babadan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp babaya dönüyorum. Yuhanna müjdesinin 20. bölümünün 30 ve 31. ayetleri bu İncil'in özü olarak kabul edilse de ben bu bölümdeki 28. ayeti, yani az önce okuduğum bu ayeti, bunun yanına koymak isterim. Sonsuz oğul yeryüzüne tek bir amaçla geldi: İnsanı kurtarmaya. Bu amacını gerçekleştirince babaya geri döndü. Yuhanna müjdesinde gözlenen gelişim budur. Gelecek olan sıkıntılarla ilgili koyu bir görüntü çizilmişse de bölüm zafer görüntüleriyle son bulmaktadır. Bu ayet İsa Mesih'in yeryüzünde doğduğu Betlehem kasabasından daha büyük, tüm evrenden daha geniştir. Başlangıçsız çağlara kadar geri gider. Uzayın sınırlarını aşarak Tanrı'nın tahtına kadar uzanır. Sonra onun bu yeryüzünde geçirdiği o küçücük zaman sürecinden söz eder. Bu ayete göre İsa Mesih sonsuzluktan çıkıp gelmiş ve yine sonsuzluğa geri dönmüştür. Yuhanna 16. bölüm 29 ve 30. ayetler şöyle yazar: Öğrencileri işte şimdi açıkça konuşuyorsun, hiç örnek kullanmıyorsun dediler. Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz. Kimsenin sana soru sormasına gerek yok. Tanrı'dan geldiğine bunun için iman ediyoruz. Rab İsa Mesih'in insan bedenine bürünmüş Tanrı olduğu gerçeğini artık açık bir şekilde anlamamız gerekir. Öğrenciler de bu gerçeği yavaş yavaş anlamaya başlamışlardı. Gerçekler karşısında ikna olmuşlardı. İsa Mesih'in babanın bağrından çıkıp dünyaya geldiğini görmüşlerdi. İsa geleceği önceden bildirilen Mesih'ti ve kendisinin de iddia ettiği gibi dünyanın kurtarıcısıydı. Ama öğrenciler onun ölümün karanlık sularından geçmesi gerektiğini, ölümden dirilip babaya geri dönmesi gerektiğini hala bir türlü anlayamamışlardı. Onlar anlayamadılar diyelim. Peki aradan yaklaşık 2000 yıl geçtiği halde bizler bu gerçekleri yeterince anlayabildik mi? Yuhanna 16. bölüm 31 ve 32. ayetlerde İsa onlara "Şimdi iman ediyor musunuz?" diye karşılık verdi. İşte hepinizin evlerinize gitmek üzere dağılacağınız ve beni yalnız bırakacağınız saat geliyor. Ama ben yalnız değilim. Baba benimle birliktedir. Bütün bu öğrencilerin çil yavrusu gibi dağılacakları saat yaklaşıyordu. Öğrencilerinin hepsi İsa'yı yalnız bırakıp kaçacaklardı. Ama İsa yapayalnız olmayacak. Çünkü baba onunlaydı. Bu en büyük sırlardan bir tanesidir. Elçi Pavlus'un yazdığı gibi 2. Korintliler 5. bölüm 19. ayette şöyle ki Tanrı insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı. Bu büyük bir gerçektir. Ama öte yandan İsa Mesih'in çarmıh üzerinde Baba Tanrı'ya 22. mezmurdan bir alıntı olarak "Tanrım, Tanrım beni neden bıraktın?" dediği de doğrudur. Bunu Markos 15. bölüm 34. ayette okuyabiliriz. Bunun açıklaması şu sözlerde yatmaktadır. 22. mezmur 3. ayette "Oysa sen kutsalsın. İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran sensin." Sevgili dostum, kendisi kusursuz ve günahsız olan İsa Mesih bizim uğrumuzda günah olmuştur. Tanrı İsa Mesih'in kişiliğinde dünyayı kendisiyle barıştırmıştır. Bu insan aklının kavrayamayacağı ruhsal bir sırdır. İsa Mesih'in çarmıh üzerinde gerçekleştirmiş olduğu kurtuluş işini kavrayabilecek yeterlilikte beyinlere sahip değiliz. Ama böyle de olsa kutsal ruhun yüreğimizde işlemesiyle onun bizim için yapmış olduğu şeyleri taptaze bir şekilde her gün anlayabiliriz. Yuhanna 16. bölüm 33. ayette "Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim." İsa Mesih esenlik sözleriyle tamamlıyordu sözlerini. Tanrı çocuğu bu yaşamda gerçek bir esenliğe sahip olabilir. Çünkü esenlik gerçek anlamda sadece İsa Mesih'te bulunur. Esenliği kiliselerde bulamazsınız, dua toplantılarında da bulamazsınız. Esenlik sadece ve sadece İsa Mesih'tedir. Dünyada sıkıntınız olacak. Rab bunu açıkça söyledi. Dünyada hiçbir esenlik yok. Her zaman sıkıntı, dert ve sorun var. İsa doğru söylüyordu ama İsa Mesih başka bir şey daha söyledi. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim. Evet, o dünyayı yendi. Hamdolsun. Onun zaferi iman aracılığıyla bizim de zaferimizdir. Bugünlerde zaferli iman yaşamı konusunda birçok şey duyuyoruz. Zaferli iman yaşamını yaşamış bir kişi varsa o da Rab İsa Mesih'in kendisidir. Sizler ve ben bu iman yaşamını yaşayamayız. Ama Rab İsa Mesih'in bu iman yaşamını bizim hayatımızda yaşamasını isteyebiliriz. Eğer kendimizi onunla özdeşleştirmeyi öğrenip, onunla yakın bir ruhsal paydaşlık içerisine girersek, Tanrı'nın esenliğini yüreklerimizde tecrübe etmeye, yaşamaya ancak o zaman başlayabiliriz. O zaman sevinçli de olabiliriz. Dünyada sıkıntı, dert ve keder var. Ama bizim yüreklerimizde sevinç ve esenlik olacak. Esenlik ve sevinç. Bu ikisi ne kadar önemli. Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim diyor İsa Mesih.